Ayrım 3.
Annem ancak yaşlandığı zaman bana kendi çocukluğuna ait bir şeyler anlatmaya başladı. Onun annesi de henüz küçük bir çocukken ölmüş. Annemden önce doğurduğu oğlu şiddetli bir zatürreye yakalanmış. Bu olayın hemen üstüne doğan annem yalnızca kız olmak değil, ağabeyinin öldüğü gün doğma şanssızlığını da yaşamış. Bu hazin rastlantıyı anımsamak için bebekliğinden başlayarak yas renkleriyle giydirilmiş. Beşiğinin üzerinde ağabeyinin yağlı boya bir portresi asılıymış. Bu onun her gözünü açtığında yalnızca birilerinin yerini doldurduğunu, daha iyi birinin soluk bir kopyası olduğunu aklında tutmasına yararmış. Anlıyor musun, bu durumda annemi soğukluğu, yanlış seçimleri, her şeyden uzak oluşu yüzünden nasıl suçlayabilirim ki? Sevgi verilmeden bir laboratuvarda büyütülen maymunlar bile gerçek bir anne olamayıp kedere kapılıyor. Kendilerini ölüme terk etmiyorlar mı? Ve daha da geriye gitsek acaba annemin annesinde ve anneannesinde kim bilir neler bulurduk? Mutsuzluk genel olarak dişi çizgiyi izler. Bazı kalıtsal anomaliler gibi anadan kız evlada geçer. Geçerken de zayıflayacağına daha yoğun, daha kalıcı ve derin olur. O dönemler erkekler için çok daha değişikti. Meslekleri vardı, siyaset ve savaşlar vardı. Enerjilerini dışarı vurup rahatlayabilirlerdi. Biz ise bunu yapamazdık. Biz kuşaklar boyunca yalnızca yatak odasını, mutfağı, banyoyu tanıdık. Binlerce, milyonlarca adım atar, iş görürken hep aynı kini, doyumsuzluğu içimizde taşıdık. Ben feminist mi oldum? Hayır, korkma. Yalnızca geride kalanlara daha parlak bir ışık altında bakmak istiyorum. Anımsıyor musun? Yaz tatillerinde denizden atılan havai fişekleri seyretmek için rıhtıma giderdik. Fişekler arasında bazen bir tanesi patlar ama gökyüzüne ulaşamazdı. Annemin, ninemin, tanıdığım pek çok kişinin yaşantısını düşündüğüm zaman aklıma hep bu görüntü gelir işte. Yukarı tırmanmaktansa yarı yolda patlayan ateşler. 21 Kasım. Bir yerlerde okuduğuma göre Manzoni nişanlıları yazarken sabah uyanıp da kahramanlarını yerli yerinde bulunca pek mutlu olurmuş. Bense böyle hissetmiyorum. Aradan pek çok yıl geçmiş olsa da ailemden söz etmekten hoşlanmıyorum. Annem belleğimde sultanın sarayının kapısında bekleyen muhafız gibi hareketsiz ve düşman görüntüsüyle kalmış. Bu sabah onunla benimle anılarım arasına biraz taze hava girsin diye bahçede gezindim. Gece yağmur yağdı. Gökyüzü batıya doğru açıktı. Ama evin arkasında mor renkli bulutlar kümelenmişti. Yeni bir sağanak inmeden girdim eve. Kısa bir süre sonra fırtına patladı. Evin içi öyle karanlık oldu ki ışıkları yakmak zorunda kaldım. Yıldırımdan zarar görmesinler diye televizyonu ve buzdolabını prizden çektim. Sonra el fenerini alıp cebime koydum. Günlük buluşmamız için mutfağa geldim. Ama oturur oturmaz anladım ki henüz hazır değildim. Belki de havada fazla elektrik olduğundan düşüncelerim kıvılcımlar gibi şuraya buraya uçuşuyordu. Bunun üzerine kalktım. Arkamda korkusuz bukla evin içinde amaçsızca dolaştım. Dedenle uyuduğum odaya girdim. Sonra şimdi yattığım odayı, bir zamanlar annenindi ve artık kullanılmayan yemek odasıyla senin odanı dolaştım. Odadan odaya geçerken bu evin ilk girdiğim günkü etkisini anımsadım. Hiç de hoşuma gitmemişti. Burayı seçen ben değildim. Kocam Augusto'nun kararıydı ama o da aceleyle bulup seçmişti. Kalacak bir yere gereksinmemiz vardı ve daha fazla bekleyemezdik. Yeterince büyük olması ve bir bahçesinin bulunması bizim bütün gereksinmelerimizi karşılar diye düşünmüştü. Bahçe kapısını açtığım an zevksiz, hatta çirkin bir ev olduğunu düşünmüştüm. Renkler ve formlar birbirine hiç uymuyordu. Bir yandan bakınca İsviçre şelalesine benziyor, öte yandan bakınca da ortadaki yuvarlak penceresi ve basamaklı çatı cephesiyle kanal kenarında sıralanan Hollanda evlerini anımsatıyordu. Uzaktan bakılınca da 7 değişik biçimdeki bacasıyla bu ev ancak bir masala yakışır derdim. 20'li yıllarda yapılmıştı ama o dönemin hiçbir özelliğini yansıtmıyordu. Bir kişiliği olmayışı beni huzursuz ediyordu. Burasının benim olduğuna kendimi alıştırmak için uzun yıllar uğraştım. Ailemin varlığı onun bu duvarlarıyla özdeşti. Bu düşünceyi benimsemeliydim. Tam senin odandayken ötekilerden daha yakına düşen bir yıldırım elektriği kesti. Feneri yakmaktansa yatağa uzandım. Dışarıda şiddetli yağmurun şakırtısı vardı. Rüzgar uğulduyordu. İçeride de değişik sesler vardı. Çatırtılar, tahtaların gıcırtısı. Bir an için gözlerimi kapayınca kendimi gemide sandım. Kırların üzerinde ilerleyen bir yelkenlideydim sanki. Fırtına ancak öğle saatlerinde dindi. Senin odanın penceresinden ceviz ağacının iki büyük dalının kırılıp düşmüş olduğunu gördüm. Şimdi yeniden mutfakta kendi savaş alanımdayım. Yemek yedim ve kirlettiğim bir iki tabağı yıkadım. Buk ayaklarımın dibinde, bu sabahki heyecandan yorgun, yere serilmiş yatıyor. Yıllar geçtikçe fırtınalardan daha çok korkuyor, kendine gelmesi daha zor oluyor. Sen anaokuluna giderken aldığım kitapların birinde insanın doğunca katılacağı ailenin seçimi de yaşamların çevrimi tarafından belirlenirmiş diye okumuştum. İnsan o anneyi ve o babayı seçermiş. Çünkü yalnızca o anne ve o baba bir şeyler daha öğrenmemizi, bir adım, minicik bir adım daha ilerlememizi sağlarmış. Peki öyleyse diye sormuştum o zaman kendime. Neden pek çok kuşak boyunca aynı yerde kalıyoruz? Neden ileri gideceğimize geri gidiyoruz? Geçenlerde bir gazetenin bilim ekinde belki de evrimin her zaman sandığımız gibi işlemediğini okudum. Son kuramlara göre değişimler derece derece olmuyor. Daha uzun bir bacak, bir damla fazla içebilmek için bir daha değişik bir gaga, yavaş yavaş, milim milim, kuşak kuşak gerçekleşmiyor. Hayır, ansızın ortaya çıkıveriyor. Anneden yavruya her şey değişiyor, her şey bambaşka oluyor. Bunu onaylayan iskelet, çene kemiği, toynak, değişik dişli kafatası kalıntıları var. Hele bazı türlerde hiçbir ortak bulguya rastlanmıyor. Dedesi böyleyken torunu şöyle oluyor. İki kuşak arasında bir sıçrama yaşanıyor. Ya insanların iç dünyalarında da aynı şey oluyorsa? Değişimler üst üste birikiyorlar. Yavaş yavaş birikip bir anda patlayıveriyorlar. Bir anda bir insan çevresindeki halkayı kırıp başka biri olmaya karar veriyor. Alın yazısı, kalıtım, eğitim, bunların biri nerede bitip öteki nerede başlıyor? Bir an için durup düşündüğünde bütün bunların içinde saklı olan gizem insanı korkutuyor. Ben evlenmeden az önce halam ruhlarla dost olan astrolog bir arkadaşıma yıldız haritamı çıkarttırmıştı. Günün birinde elinde bir kağıtla karşıma dikilmiş, işte bu senin geleceğin demişti. O kağıtta geometrik bir desen vardı. Bir gezegenden ötekine uzanan çizgiler açılar oluşturuyorlardı. Buna bakar bakmaz burada uyum, süreklilik yok, sıçramalar, düşmeye benzer inişler var diye düşündüğümü anımsıyorum. Astrolog kağıdın arkasına şöyle yazmıştı. Zor bir yürüyüş, yolun sonuna kadar varabilmek için bütün erdemlerini seferber etmelisin. Müthiş etkilenmiştim. Yaşamım o ana dek bana çok sıradan görünmüştü. Evet, zorluklar olmuştu ama eften püften zorluklardı bunlar. Uçurumdan çok birer gençlik hendeğiydi. Sonra büyüdüm, eş, anne, dul ve nine oldum. Hep bu normal çizgide ilerledim. Olağanüstü denebilecek tek olay annenin trajik ölümüydü. Anlayacağın dikkatli bir gözle bakılırsa o yıldız tablosu yalan söylemiyordu. Benim o katı ve düzgün yüzeyimin kent soylu kadına özgü günlük yaşantımın ardında gerçekte sürekli bir hareket, minik inişler, yırtılmalar, apansız karanlıklar, derin düşüşler vardı. Yaşadığım sürece genellikle bir sevinç rüzgarını bastıran kedere yenik düştüm. Kendimi hani yerinde kımıldamadan dururken adımlarını küt küt yere vuran askerler gibi hissettim. Zamanlar değişiyordu, insanlar değişiyordu. Çevremdeki her şey değişiyordu ve ben hep kımıldamadan durduğumu hissediyordum. Bu yürüyüşün tek düzeliğine en dehşetli darbeyi annenin ölümü vurdu. Kendimi zaten öylesine basit görüyordum ki bir an içinde yıkılıverdim. Şimdiye dek diye düşünüyordum, bir ya da iki adım attıysam şu anda ansızın geriye kaydım. Yürüyüşümün başlangıç noktasına düştüm. O günlerde bir daha ayağa kalkamayacağımı düşündüm. Bana öyle geliyordu ki o ana kadar anlayabildiğim şeyler de bir vuruşta silinmişlerdi. Neyse ki bu çöküntü dönemine kendimi fazla kaptırmadım. Yaşam bütün gereksinmeleriyle ilerlemeyi sürdürüyordu. Yaşam sendin, mini minicik, savunmasız ve dünyada hiç kimsen olmadan geldin. Bu hüzünlü ve sessiz evi apansız gülüşlerinle, ağlayışlarınla doldurdun. Senin bebek başının masayla divan arasında salındığını gördüğümde her şeyin bitmediğini düşündüm. Rastlantı o öngörülemez cömertliğiyle bana gene bir fırsat vermişti. Rastlantı, Bayan Morpurgo'nun kocası bana bir seferinde İbranice'de bu sözcüğün karşılığının olmadığını söylemişti. Rastlantısal bir durumu belirtmek gerektiğinde Arapça karşılığını kullanırlarmış. Gülünç değil mi? Gülünç ama güven verici. Tanrı'nın olduğu yerde rastlantıya yer yoktur. Onu simgeleyen o basit sözcüğe de elbette. Her şey yukarıdan düzenlenmiş, belirlenmiştir. Başına gelen her olay olur çünkü bir anlamı vardır. Dünyanın bu görüşünü kucaklamakta tereddüt etmeyen insanları seçimlerinin hafifliği nedeniyle kıskanmışımdır hep. Bana gelince en iyi niyetli çabalarıma karşın bu anlayışı iki günden sonra benimseyemez oldum. Korku ve adaletsizlik karşısında her zaman geriledim. İnsanları şükran duygusuyla mazur göreceğime içimde hep isyan uyandı. Her neyse, şimdi gerçekten tehlikeyi göze almamı gerektirecek bir davranışta bulunup sana bir öpücük gönderiyorum. Ne kadar nefret edersin bundan kim bilir? Öpücüklerim senin zırhına çarparak tenis topları gibi geri zıplarlar herhalde. Ama hiç önemi yok. Hoşlansan da hoşlanmasan da sana öpücüklerimi yolluyorum. saydam ve hafif olarak okyanusun üzerinde uçmaya başladılar bile. Yorgunum, şu ana dek yazdıklarımı belli bir kaygıyla yeniden okudum. Bir şey anlayabilecek misin acaba? Zihnimde pek çok şey kaynaşıyor. Dışarı çıkabilmek için birbirlerini mevsim sonu indirimli satışlardaki hanımlar gibi itip kakıyorlar. Akıl yürütmeye kalkıştığımda asla bir yöntem belirleyemiyorum. Şöyle baştan sona bir ipi yumak yapamıyorum. Kim bilir, belki bunu üniversiteye gitmediğim için beceremiyorumdur diyorum bazen. Pek çok kitap okudum, pek çok şeyi merak ettim. Ama aklımın bir ucu bebeğin bezlerinde, öteki ucu ocaktaki yemekte, bir ucu da duygularla doldu. Kırlarda gezen bir botanik uzmanı çiçekleri belli bir düzene göre seçer. Kendisini ilgilendireni ve ilgilendirmeyeni bilip ayırır, karar verir, eler, bağlantılar kurar. Oysa kırlarda bir çingene dolaşmaya çıksa çiçekler bambaşka bir biçimde toplanırlar. Biri sarı, öteki mavi, üçüncüsü kokulu, dördüncüsü uçurum kenarında olduğu için kopartılır. Sanıyorum benim ilgiyle ilişkimde tam böyle oldu. Annem hep bunu başıma kakardı. Tartışmaya başladık mı ben hep pes ederdim. Diyalektik yok sende derdi bana. Bütün kent soylular gibi düşüncelerini ciddi olarak savunmayı bilmiyorsun. Sen nasıl adını koyamadığın vahşi bir huzursuzluk içindeysen annen de ideoloji salgınına yenik düşmüştü. Ona göre benim büyük değil de küçük konulardan söz etmem, reddetmemden, benimsemememden kaynaklanıyordu. Beni tepkici ve kent soylu hayaller hastası olarak nitelendirirdi. Onun bakış açısına göre ben zengindim ve böyle olmakla yalnızca yüzeyselle, lüksle ve doğal olarak da kötüyle haşır neşirdim. Bazen bana öyle bir bakışı vardı ki eminim bir halk jürisi kurup başına onu getirseler beni ölüme mahkum ederdi. Bahçeli bir villada oturmak gibi bir suçum vardı. Ona kalsa bir kulübede ya da kentin varoşlarında bir apartman dairesinde yaşamalıydım. Bu suça ek olarak her ikimizin geçinmemize yetecek bir de gelirim vardı. Kendi anne babamın yanlışlarını yinelememek için söyledikleriyle ilgileniyor, en azından ilgilenmeye çabalıyordum. Onunla asla alay etmedim ya da bu tür baskıcı düşüncelere nedenli yabancı olduğumu belli etmedim. Ama o herhalde onun kurmaca cümlelerine ne kadar aykırı düştüğümü fark ediyordu. İlaria üniversiteyi Padova'da okudu. İsterse Trieste'de kalabilirdi. Fakat benim yanımda yaşayamayacak kadar sıkıntılıydı. Ne zaman onu ziyarete gitmekten söz açsam bana düşmanlık dolu sessizliklerle yanıt verirdi. Dersleri ağır aksak yürüyordu. Evini kiminle paylaştığını bilmiyordum. Bana söylemeyi hiç istemedi. Onun duyarlılığını bildiğim için kaygılanıyordum. Fransız Mayıs'ı yaşanmıştı. Üniversiteler işgal edilmişti. Öğrenci hareketleri sürüyordu. Onun telefonda ender olarak verdiği haberleri dinlerken artık onu izleyemez olmuştum. Her zaman bir şeylere karşı hınç doluydu ve bu bir şeyler hep değişiyordu. Annelik rolüme boyun eğerek onu anlamaya çalışıyordum. Ama bu pek güçtü. Her şey o denli hareketli, hızlıydı ki o kadar çok yeni düşünce fazlasıyla mutlak kavram türemişti ki. İlaria kendi cümleleriyle konuşmaktansa sloganları birbiri ardına sıralar olmuştu. Onun ruhsal dengesi için korkuyordum. Aynı doğruları, aynı mutlak dogmaları paylaştığı bir grubun üyesi olduğunu hissetmek, onun kibirliliği olan doğal eğilimini kaygı verecek biçimde güçlendiriyordu. Üniversitedeki 6. yılında ötekilerden daha uzun süren bir sessizlik beni meraklandırınca trene binip onu görmeye gittim. Padova'ya gideli beri bunu hiç yapmamıştım. Kapıyı açar açmaz allak bullak oldu. Beni selamlamaktansa bana çıkıştı. Kim davet etti seni? Bana yanıtlama fırsatı bile vermeden ekledi. Önceden haber vermeliydin, tam çıkmak üzereydim. Bu sabah önemli bir sınavım var. Geceliği hala üzerindeydi, yalan söylediği belliydi. Anlamamış gibi yaptım, boş ver, demek ki seni burada bekleyeceğim ve sınavın sonucunu birlikte kutlayacağız dedim. Bir süre sonra gerçekten çıktı. O denli acele etti ki kitaplarını masanın üzerinde unuttu. Evde yalnız kalınca her annenin yapacağını yaptım ve çekmeceleri karıştırdım. Bir iz aradım. Yaşantısının hangi yöne yöneldiğini anlamama yardım edecek herhangi bir şey. Onu gözetlemek, sansür koymak, yasaklamak gibi bir niyetim yoktu. Bu tip şeyler kişiliğime uymaz. Yalnızca içimde müthiş bir kaygı vardı ve bunu bastırabilmek için bir temas noktası arıyordum. Devrimci propaganda niteliğinde bildirilerden, broşürlerden başka bir şey geçmedi elime. Ne bir mektup, ne bir günce. Odasının bir duvarında asılı olan afişte şöyle yazıyordu: aile ancak bir gaz odası kadar havadar ve uyarıcıdır. Bu da bir tür gösterge sayılabilirdi. İlaria öğleden hemen sonra döndü. Sabahki gibi soluk soluğaydı. Sınav nasıl geçti diye sordum, elimden gelen en sevecen ses tonumla. Omuzlarını silkti, bütün tekler gibi ve biraz durup ekledi. Bunun için mi geldin, beni kontrol etmek için mi? Bir tartışma çıkmasını istemiyordum. Bu yüzden sakin ve tatlı bir sesle tek arzumun onunla biraz konuşmak olduğunu söyledim. Konuşmak mı dedi anlamamış gibi. Ne konuda, senin mistik merakların hakkında mı? Senin hakkında İlaria dedim yavaşça. Onun gözlerini yakalamaya çalışarak pencereye yaklaştı, bakışlarını solmuş bir söğüt ağacından ayırmıyordu. Anlatacak hiçbir şey yok, en azından sana yok. Böyle kent soylulara özgü iç dünyalar konusunda çene çalarak zaman getirmek istemiyorum. Sonra gözlerini söğütten ayırıp kol saatine baktı ve şöyle dedi. Geç oldu, önemli bir toplantım var, gitmelisin. Onun sözünü dinlemedim, kalktım ama dışarı çıkmadım. Ona yaklaşıp ellerini ellerimin arasına aldım. Ne oluyor diye sordum. Nedir sana acı veren? Soluğunun hızlandığını duyuyordum. Seni bu halde görmek yüreğimi incitiyor diye ekledim. Sen beni bir anne olarak reddetsen de ben kızım olarak seni reddetmiyorum. Sana yardım edebilmek isterim ama sen bana yaklaşmazsan bunu yapamam. O anda çenesi titremeye başladı. Çocukken de ağlamaya başlamadan böyle olurdu. Ellerini benimkilerden çekti ve gidip köşeye kıvrıldı. Zayıf ve kasılmış bedeni hıçkırıklarla sarsılıyordu. Saçlarını okşadım, elleri buz gibiydi. Ama başı alev alev yanıyordu. Ansızın döndü, bana sarıldı, yüzünü omuzuma gömdü. Anne dedi, ben, işte tam o anda telefon çaldı. Bırak çalsın diye fısıldadım kulağına. Olmaz dedi gözlerini kurulayarak. Telefonu açtığında sesi yeniden o metalik, bana yabancı tınıyı yakalamıştı. Kısa süren konuşmadan anladığım kadarıyla önemli bir şey olmuştu. Gerçekten de hemen bana döndü ve üzgünüm, şimdi gerçekten gitmem gerekiyor dedi. Birlikte çıktık, kapıda çabucak suçlu bir edayla sarıldı bana. Bana kimse yardım edemez dedi. Az ötede bir direğe bağlı duran bisikletine kadar eşlik ettim ona. Bisikletine bindikten sonra iki parmağını boynumdaki kolyeye geçirerek, İnciler, oh bunlar da senin pasaportun. Doğduğundan beri bunlarsız bir adım atmaya cesaret edemedim. Bunca yıl aradan sonra annenle yaşadıklarım içinde aklıma en sık gelen anı budur. Sık sık düşünürüm, nasıl olur derim kendi kendime. Birlikte yaşadığımız bunca şeyden sonra anılarımdan en sık bu geliyor gözümün önüne. Yine bugün kendime 1001. kez bunu sorarken içimde şu atasözü yankılandı. Dil dişin ağrıyan yerine değer. Ne ilgisi var diyeceksin. Var, hem de çok ilgisi var. Bu anı çok sık düşüyor aklıma. Çünkü bir değişiklik uyandırabildiğim tek olay buydu. Annen ağlamaya başlamış, ruhunda bir gedik, benim sığabileceğim minicik bir delik açılmıştı. Bir kez içeri girebilsem beton çivisi gibi yavaş yavaş yer açardım kendime. Onun yaşantısının sabit bir yerinde ben de kendimi değiştirebilirdim. Bunu yapabilmek için güçlü olmalıydım. O bana şimdi gerçekten gitmelisin dediğinde kalmalıydım. Yakındaki bir otelde oda tutmalı ve her gün gidip kapıyı çalmalıydım. O açtığım gediği genişletene dek uğraşmalıydım. Az kalmıştı, hissediyordum. Oysa yapmadım bunu. Korkaklıktan, tembellikten ve düzmece bir utanç duygusundan onun buyruğuna boyun eğdim. Ben kendi annemin işgalci ruhundan nefret etmiştim. Değişik bir anne olmak, onun yaşamının özgürlüğüne saygı duymak istiyordum. Genellikle bu özgürlük maskesinin arkasına önemsememezlik ve işe karışmama arzusu gizlenir. Bu incecik bir sınırdır ve gelip geçmemek an sorunudur. Alınan ya da alınmayan bir karara bağlıdır. Bunun önemini de ancak bu an geçince anlarsın. Ancak o zaman pişman olursun. Ancak o zaman bilirsin ki özgürlük olmamalıydı, işin içine girilmeliydi. Oradaydım, olanların bilincindeydim. Bu bilinçten harekete geçme zorunluluğu doğmalıydı. Sevgiye tembellik yakışmaz. Onu dolu dolu yaşamak için kararlı ve güçlü devinimler gereklidir. Anlıyor musun? Ben korkaklığımı ve uyuşukluğumu soylu özgürlük kavramı ardına gizlemiştim. Kader kavramı yaşla gelen bir düşünce. İnsan gençken genellikle düşünülmez ve bu her olan şey kendi isteğinin ürünü gibi görünür. Kendini taş ardına taş dizip koşacağı yolu yapan bir işçi gibi görürsün. Yalnızca çok çok ileri vardığında fark edersin ki yol zaten örtülüdür. Bir başkası onu senin için çizmiştir ve sana orada yürümekten başka bir şey düşmez. Bu genellikle 40 yaşına doğru yapılan bir keşiftir. O zaman olanların yalnızca senden kaynaklanmadığını sezmeye başlarsın. Bu tehlikeli bir andır. Klostrofobik bir yazgıcılığa kaymak işten bile değildir. Alın yazısını bütün gerçekliğiyle görebilmek için birkaç yılın daha geçmesini beklemen gerekir. 60'ına doğru arkanda kalan yol önündekinden daha uzunken hiç görmediğin bir şeyi görürsün. Açtığın yol dümdüz değildi, kavşaklarla doluydu. Her adımda değişik yönleri gösteren oklar vardı. Şuradan bir patika sapıyordu, ötekinden ormanın derinliklerinde giten otlu bir yol. Bu sapakların kimine fark etmeden girdin, kimini görmedin bile. Beğenmediğin yol seni nereye götürürdü hiç öğrenemezsin. Acaba daha iyi bir yer miydi, daha mı kötüydü, bunu bilemezsin ama gene de pişmanlık duyarsın. Yapabileceğin bir şey vardı ama yapmadın, ileri gideceğine geri döndün. Kazı oyununu anımsar mısın? Yaşamda hemen hemen aynı öyle sürer gider. Yoldaki kavşaklarda başka yaşamlarla karşılaşırsın. Onları tanıyıp tanımamak, derinine yaşamak ya da es geçmek yalnızca bir anlık karar sonucudur. Bunu bilmesen de dümdüz ilerlemekle sağa sola sapmak, söz konusu olduğunda genellikle senin varlığınla ve yanında olacak kişinin yazgısıyla oynanmaktadır. 22 Kasım. Bu gece hava değişti. Rüzgar doğudan esmeye başladı ve kısa sürede bütün bulutları dağıttı. Yazmaya koyulmadan önce bahçede gezindim. Hala kuvvetli bir bora esiyor, giysilerimin altına giriyordu. Buk çılgın gibiydi, oynamak istiyor, ağzında bir çam kozalağı peşimde geziyordu. Dermansız halimle yalnızca bir kez fırlattım kozalağı, uçup yakaladı, gene de hoşnuttu. Senin gülünün sağlık koşullarını gözden geçirdikten sonra cevizi, kirazı ve öteki sevdiğim ağaçları selamlamaya gittim. Benim öylece durup ağaçların gövdelerini okşamamla nasıl alay ederdin, anımsıyor musun? Ne yapıyorsun derdin bana, o at sırtı değil. Sonra sana ağacın gövdesine dokunmakla başka herhangi bir canlınınkine dokunmak arasında bir fark olmadığını, hatta daha iyi bile olduğunu söylediğimde omuzlarını silker, yanımdan uzaklaşırdın. Neden mi daha iyi? Çünkü söz gelimi bukun başını okşarken sıcak, titreşimli bir şey duyuyorsun. Ama bu şeyde hep inceden inceye bir hareketlilik var. Mama saatidir, ya çok yakın ya da uzaktır, senin özlemindir. Ya da kötü bir düşün anımsanmasıdır. Anlıyor musun? Köpek de insan gibi pek çok düşünceye, pek çok gereksinmeye sahiptir.